Ayrım 23, Muhteşem Hata, Frederick Forsyth, sayfa 285. O sırada ikimizin de başlarımız tabaklarımıza eğikti. Bernadette başını kaldırıp bana baktı, ben de onun kadar şaşkındım. Madame Price'e baktım, o mutlu mutlu gülümsedi, yemeğine devam etti. Bernadette belli belirsiz bir baş işaretiyle bana çiftçiyi gösterdi. O hala çorbasıyla ekmeğini tıkınmakla meşguldü. ''Pardon'' dedim ona. O duymamış gibi birkaç kaşık daha yedi. Sorumdan 20 saniye sonra çok düzgün bir İngilizceyle ''44'' dedi. ''Bergerac'a kilometre 44.'' Yüzümüze bakmıyordu, yemesine devam ediyordu. Ben tekrar Madame Price'e doğru baktım. Yüzündeki gülümseme sanki ''Ah evet, kocamın lisan yeteneği vardır'' dermiş gibi gurur doluydu. Bernadette'le ben kaşıklarımızı şaşkınlık içinde tabaklarımıza bıraktık. ''İngilizce mi biliyorsunuz?'' dedim çiftçiye. Saniyeler geçmeye başladı. Neden sonra o evet anlamında başını salladı. ''İngiltere'de mi doğdunuz?'' Sessizlik uzayıp gitti. Cevap gelmedi. 50 saniyeden sonra gelebildi. ''Galler'de'' dedi. Sonra ağzına koca bir lokma ekmek daha tıktı. Burada söylemem gereken bir şey var. Eğer bu hikayeyi anlatırken tempoyu biraz hızlandırmazsam okuyucu yorgunluktan harap düşer. Ama o sıra tempo hiç de öyle hızlı değildi. Aramızda yavaş yavaş gelişen konuşma sorularla cevapların arasındaki bitmek bilmez süreler yüzünden çağlar sürüyordu. Önce belki geç duyuyordur diye geldi aklıma ama ondan değildi. Herkes gibi duyuyordu o da, sonra da belki tedbirli, dikkatli adamdır, kurnaz biridir. Cevaplarını seslendirmeden önce satranç oyuncuları gibi muhtemel sonuçları düşünüyor, hesaplıyordur diye geçirdim içimden. O da değildi. Yalnızca yavaş düşünen bir adamdı. Soruyu duyup onun ne demek olduğunu anlayınca ya ona bir cevap düşünüp o cevabı seslendirinceye kadar aradan saniyeler hatta koca dakikalar geçebiliyordu. Belki de 2 saat boyunca bunca zahmet edip çile çekecek kadar ilgi göstermem saçmaydı. Ama Galler'de doğmuş birinin neden gelip Fransa'nın bu köşesinde çiftçilik yaptığını merak etmiştim. Nedeni ağır ağır damla damla ortaya çıktı. Bernadette'i de beni de hayran edecek bir neden olduğu da sonunda anlaşıldı. Adı Price değil, Price'dı. Fransızca olarak Price diye okunuyordu. Ronda Vadisi'nden, Güney Galler'den geliyordu. 40 yıl kadar önce 1. Dünya Savaşı sırasında Galler Birliği'nde erdi. Savaşın bitiminden önceki Marne çatışmasında çarpışmıştı. Kötü bir yara almış, haftalarca bir İngiliz hastanesinde yatmış, bu arada da ateşkes imzalanmıştı. İngiliz askerleri yurtlarına döndüklerinde o hala yerinden kıpırdayamayacak kadar hasta durumdaydı. Bu yüzden bir Fransız hastanesine nakledilmişti. Orada ona genç bir hemşire bakmış, o yatağında acılar içinde yatarken hemşire ona aşık olmuştu. Evlenip güneye kadının ailesinin Dordogne'daki küçük çiftliğine gelmişlerdi. Bir daha Galler'e dönmemişti hiç. Karısının annesiyle babası öldükten sonra çiftlik başka kardeş olmadığı için onlara kalmıştı. Şimdi içinde bulunduğumuz çiftlikti söz konusu olan. Madame Price bu ağır aksak konuşmalar arasında sabırla sessiz oturuyor, arada sırada bildiği bir kelimeyi yakalıyor, yakaladıkça gülümsüyordu. Onu 1918'deki haliyle gözümün önüne getirmeye çalıştım. İncecikti herhalde, hareketli bir kırlangıç gibi, kara gözlü, derli toplu, becerikli. Bernadette bu küçük Fransız hemşirenin Flanders'la kocaman gerizekalı yaralıya aşık olması öyküsünden pek duygulanmıştı. Aşırı büyümüş bir bebeğe benziyordu adam. Uzanıp Price'ın koluna dokundu. ''Çok güzel bir hikaye Bay Price'' dedi. O ilgi göstermedi. ''Ben biz İrlandalıyız'' dedim. Biraz da ben bilgi vermek, adamın anlattıklarının karşılığını ödemek istemiştim. Karısı tabağına 3. kere çorba doldururken o bir süre sessiz kaldı. ''Bernadette, İrlanda'da bulundunuz mu hiç?'' diye sordu. Saniyeler geçti, o homurdanıp başını salladı. Bernadette'le ben sevinçle birbirimize baktık. ''Orada çalıştınız mı?'' ''Hayır, Ne kadar kaldınız?
2 yıl.
Ne zaman diye sordu Bernadette.
1915'ten 1917'ye kadar.
Ne yapıyordunuz orada?
Yine zaman geçti. Orada da.
Elbette anlamam gerekirdi. 1917'de katılmamıştı ki orduya. Daha önce katılmış. 1917'de Flanders'a yollanmıştı. Ondan önce İrlanda'daki İngiliz garnizonundaydı. Bernadette'in ürperdiğini gördüm. Ailesi çok cumhuriyetçiydi. Belki de bu konuya hiç girmesem daha iyi ederdim. Ama gazeteci geçmişim yeni sorular sormaya itiyordu beni.
Üst neredeydi?
Dublin'de.
Ya biz de Dublin'den geliyoruz. Beğendiniz mi Dublin'i?
Hayır.
Ya bunu duyduğuma üzüldüm.
Biz Dublinliler kentimizde gurur duymaya alışkınızdır. Yabancıların hatta yabancı askerlerin bile orayı beğenmesini, tadına varmasını bekleriz.
Er Price'ın meslek hayatının başlangıcı da yine öyle ağır ağır tek tek ortaya döküldü. 1897 yılında Ronda'da fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Zor bir yaşam sürmüştü hep. 1914'te 17 yaşındayken karnını doyurabilmek, kışlada ısınabilmek amacıyla orduya yazılmıştı daha çok. Bu harekete vatanseverlikten gelmiyordu. Erlikten öteye de hiçbir zaman terfi edememişti. 12 ay boyunca eğitim kamplarında kalmıştı. Arkadaşları çoktan yollanmışlardı Flanders cephesine. 1915 sonlarında İrlanda garnizonuna atanmış, Dublin'deki Liffey nehrinin hemen güneyinde bulunan Island Bridge kışlasına yerleşmişti. Herhalde hayatı sıkıcı geçmiş olmalıydı orada. Kenti beğenmeyişi ondandı. Rahatsız kışla yatakları, düşük maaş, ağır iş, nöbet gecelerinde soğukta donmak, yağmur altında tükenmek, eğlence. Asker aylığıyla pek bir şey yapılamazdı. Kantinden bira, Katolik halkla ya pek az temas ya da yalnızlık. 2 yıl sonra oradan uzaklaştığına sevinmişti bile herhalde. Bir şeye sevinme yeteneği var mıydı acaba bu ağırkanlı delikanlının? Sonunda umutsuz bir sesle ona hiç ilginç bir şey olmadı mı diye sordum.
Bir tek kere diye cevap verdi neden sonra.
Neydi o?
Bir idam.
İlgisi çorbasına döndü. Bernadette kaşığını bıraktı, kazık gibi oturdu. Genel hava buz gibiydi. Yalnızca konuşmalardan tek kelime anlamayan madam ve bir de durumu hissedemeyecek kadar duygusuz olan kocası farkında değildi. Konuya bulaşmasam gerçekten çok iyi ederdim. Çok kişi idam edilmişti o günlerde. Sıradan katiller Mountjoy'da asılırdı. İple asılırdı basmaya. Cezaevi gardiyanları asardı onları. Bunun için asker gerekli miydi? İngiliz askerlerinden de nicesi cinayetten veya ırza geçmeden asılırdı. Önce divan-ı harbe verilir, sonra asılırlardı.
Yo, asılırlar mıydı yoksa kurşuna mı dizilirlerdi? Pek bilemiyordum.
Bu idam ne zamandı hatırlıyor musunuz diye sordum. Bernadette donmuş oturuyordu. Bay Price ifadesiz mavi gözlerini kaldırıp benim gözlerime baktı. Sonra başını iki yana salladı. Çok önce dedi. Yalan söylüyor gibi geldi bana ama yalan değildi. Unutmuştu basmaya. Ateş eden mangada mıydınız diye sordum.
Düşünme süresi yine doldu. Sonra başını evet anlamında salladı.
İdam mangasında olmadan nasıl bir duygu getirebileceğini düşündüm. Tüfeğin arpacığından bir başka insana doğru bakmak, 20 metre ileride duran bu insanın kalbi üzerindeki beyaz işarete nişan almak, bir emir üzerine tetiği çekmek, patlama sesini duymak, geri tepmeyi hissetmek, bembeyaz suratın altındaki bir vücudun yığılıp bağlı olduğu iplere asılıp kalışını görmek. Sonra tekrar kışlaya dönmek, tüfeği temizlemek, kahvaltıya oturmak. Bereket versin bunu tatmamıştım ve tadacağım da yoktu.
Ne zaman olduğunu hatırlamaya çalışın diye zorladım.
Çalıştı, gerçekten çalıştı. Çabası elle tutulabilecek kadar yoğundu. Sonunda 1916 dedi, yazındı galiba. Eğilip koluna dokundum, gözlerini kaldırdı. Bakışlarında kurnazlık yoktu, kötülük de yoktu. Yalnızca sabırlı bir soru vardı.
Hatırlıyor musunuz? Hatırlamaya çalışın, kimdi vurduğunuz adam? Ama bu kadarı fazlaydı. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın hatırlayamıyordu. Sonunda başını iki yana salladı.
Çok eski dedi.
Bernadette birden ayağa kalktı. Madama zorlama bir tebessüm yolladı. Ben yatıyorum dedi bana, geç kalma.
20 dakika sonra da ben çıktım. Bay Price ateşin yanındaki koltukta oturmaktaydı. Sigara da içmiyor, bir şey de okumuyordu. Yalnızca alevlere bakıyordu, memnundu. O da karanlıktı. Benim de parafin lambasıyla oyalanmaya niyetim yoktu. Pencereden giren ayın ışığında soyundum, yatağa yattım. Bernadette çok sessiz yatıyordu ama uyanık olduğunu biliyordum. Ne düşündüğünü de, benim düşündüğümü düşünüyordu o da. 1916 yılının parlak ilkbaharında Paskalya'ya rastlayan pazar sabahı bir grup adanmış insan, o zamanlar henüz pek desteklenmeyen İrlanda bağımsızlığı uğruna harekete geçmiş, postaneyi ve birkaç büyük binayı basmışlardı. Yüzlerce asker getirilmişti bu hareketi bastırmak için. Ama aralarında Bay Price'ın olmadığı belliydi. Oysa anlatırdı bu olayı. O dumanı, o gürültüyü, sokaklardaki o yıkıntıları, ölüleri, ölmek üzere olanları, İrlandalıları, İngilizleri. Sonunda asileri nasıl yenik olarak postaneden çıkarıldığını, binaya diktikleri bayrağın nasıl indirilip gerisin geriye İngiliz bayrağı çekildiğini. Artık okulda öğretmiyorlar tabii. Çünkü bilinmesi gereken efsanenin parçası değil. Ama doğru yine de. Asiler zincire vurulmuş olarak gemiler Liverpool'a götürülmek üzere Dublin doklarına yürütülürken, Dublin halkı, özellikle de daha fakir olan Katolikler, onlara taş atıyor, küfür ediyor, başlarına bela açtıkları için onlara kızıyorlardı. Belki iş orada bitecekti ama İngiliz yetkilileri aptalca bir kararla ayaklanmanın 16 liderini 3 Mayıs-12 Mayıs tarihleri arasında Kilmainham cezaevinde idam etmeyi seçmişlerdi. Bir yıl içinde halkın ruhsal durumu tümüyle değişmişti tabii. 1918 seçimlerinde Bağımsızlık Partisi oyları süpürdü götürdü. 2 yıl süren gerilla savaşlarından sonra bağımsızlık da kazanıldı. Bernadette yanımda kıpırdadı, düşüncelerine boğulmuş, kazık kesilmişti. Biliyordum neler düşündüğünü. O pazar sabahı kışladan cezaevine yürüyen asker çizmelerinin seslerini düşünüyordu. Avluda mahkumun çıkarılıp karşı duvara götürülmesini bekleyen askerleri düşünüyordu. Ve amcasını, evet onu düşünüyor olmalıydı bu sıcak gecede. Babasının büyük ağabeyini, tapılan bir adamdı. Ama Bernadette doğmadan önce ölmüştü. Kendisini hapse tıkan İngilizlerle konuşmayı reddetmişti. Divanı harpte yalnız İrlandalılarla konuşmuştu. Başı dik, çenesi yukarıda, tam güneş ufuktan yükselirken karşısındaki idam mangasının tüfeklerine tepeden bakmıştı. Ve sonra diğerlerini düşünüyordu Bernadette. O'Connell, Clark, McDonough ve Padraig Pierce. Tabii Pierce. Kendi budalalığımı homurdandım. Saçmaydı bütün bunlar. Başka idam edilenler de vardı. Irza geçenler, yağmacılar, katiller, İngiliz ordusunun kaçakları hepsi idam ediliyordu. Öyleydi o günler. Cezası idam olan bir yığın suç vardı. Üstelik savaş da devam etmekte, yeni idamlık suçlar çıkarmaktaydı ortaya. Yazın demişti Price, uzun bir süreyi kaplardı yaz. Ta Mayıs'tan Eylül'e kadar. Küçük bir ulusun tarihindeki büyük olaylardı. 1916 yazının olayları. Sersemerler büyük olaylarda rol oynamazlardı. Düşünceleri kafamdan uzaklaştırıp uyudum. Erken uyandık. Güneş şafaktan hemen sonra pencereden odamıza doldu. Çiftliğin hayvanları da ölüleri diriltecek kadar gürültü yaptı. İkimiz de yıkandık. Ben elimden geldiği kadar tıraş oldum. Artan suyu pencereden bahçeye döktüm. Kupkuru çatlamış toprağın üzerine. Dünkü giysilerimizi giydik, aşağıya indik. Madame Price dumanı tüten sütlü kahveleri mutfak masasına koymuştu bile. Yanında ekmekle beyaz tereyağı vardı. Güzelce yedik. Kocasından ses yoktu.
Ben kahvemi bitirirken Madame Price beni çiftlik evinin ön tarafına çağırdı. İnek izi dolu ön bahçede benim Triumph duruyordu. Yanında da sonradan garajın sahibi olduğunu öğrendiğim bir adam vardı. Bay Price bana tercümanlık yapar diye ummuştum ama adam ortada yoktu. Teknisyen bol bol anlattı. İçinden bir tek kelime anladım, o da karbüratör oldu. Bunu sık sık tekrarlıyordu. Sonra bir porudan bir pisliği çıkarmak istercesine üfleme hareketi yaptı. Durum anlaşılıyordu, basitti. Oto bakımı konusunda bir kursa gitmeye karar verdim. 2000 frank istedi. De Gaulle yeni frangı icat etmeden önceki o günlerde bu para bir sterlin kadar bir şeydi. Arabanın anahtarlarını uzatıp bana veda etti. Madame Price'la da hesaplaştım. 1000 frank da ona ödedim. O günlerde yabancı ülkelerde az parayla dolaşmak mümkündü. Sonra çıkıp Bernadette'i çağırdım. El çantamızı yerleştirip arabaya bindik. Motor hemen çalıştı. Madame bize son bir kere daha el sallayıp eve girdi. Gözden kayboldu. Arabayı geriye aldım. Burnunu kapıya verdim ve sürdüm. Tam yola çıktığım sırada kükreyen bir ses beni durdurdu. Sürücü tarafındaki açık pencereden Bay Price'ın koca baltasını kürdan gibi kolaylıkla havada çevirerek bize doğru koşmakta olduğunu gördüm. Çenem açıldı. Bir an için bize saldıracak sandım. Kafasına takarsa arabayı parça parça ederdi o baltayla. Sonra adamın yüzündeki sevinci gördüm. Bağırması, baltayı savurması biz uzaklaşmadan dikkatimizi çekebilmek içindi. Soluk soluğa pencerenin yanına geldi. Ay suratı çerçevenin içinden göründü. Hatırladım dedi, hatırladım. Şaşırmıştım. Annesiyle babasının çok hoşuna gidecek bir şey yapmış çocuklara benziyordu. Hatırladınız mı diye sordum. O başını sağa hatırladım diye tekrarladı. O sabah vurduğum adamın adını hatırladım. Pierce adlı bir şairdi. Bernadette ikimiz taş gibi kaldık. Hareketsiz, ifadesiz, tepkisiz bakıyorduk adamın yüzüne. Derken sevinci yüzünden uçtu. Bizi memnun etmek için ne kadar da uğraşmıştı ama başaramamıştı. Sorumu çok ciddiye almış, gece sabaha kadar o zavallı beynini zorlamış, kendisi için hiçbir anlam taşımayan bir bilgi kırıntısını hatırlamaya çalışmıştı. Sonra da bize tam vaktinde yetişmeyi başarmıştı. Ama biz onun yüzüne anlamsız bakışlarla bakıyor, hiçbir şey söylemiyorduk. Omuzları sarktı, doğruldu, dönüp sundurmanın arkasındaki odunlara doğru yürüdü. Gözümün önünde Ronda Vadisi'nden gelme genç irisi bir çocuğun yıllar önce tüfeğini kaldırıp nişan alışı geldi. Bernadette konuştu, bir canavar dedi. Ben bahçenin ilerisine baltanın yükselip indiği yere doğru baktım. Tetiği çekmesiyle bir savaş başlatan, bir ulusu bağımsızlık yoluna çıkartan adamın tuttuğu baltaya. Hayır yavrum dedim, canavar değil, yalnızca görevini yapan bir asker. El frenini bıraktım, Bergerac yoluna koyulduk. 24. ayrımın sonu. Sayfa 296.